Öncelikle şunu belirtmekte fayda var ki devrim ve ihtilal kavramları arasındaki ilişkiyi şu an için bahis konusu etmeyerek devrim kelimesini kullanmayı tercih edeceğiz. Bunun nedeni gerek devrimde gerekse devlet kelimesinde hep bir dönme ukdesi görüldüğü içindir. İnsan topluluklarını devirmeten güç devletin bir şekilde öfke ve şiddete dayalı olması ve özgürlüğün adından sıkça bahsetmesine karşın aslında insani özgürlükle hemen hemen hiç ilgilenmemiş olmasından. Yani devlet ilhamını özgürlükten almaz, sürüden alır. Özgürlüğü bir başkasının özgürlüğünü sınırlamama gibi saçma bir cümleye hapsederek onu dışsallaştırmıştır. İnsanlar özgürlükten bahsedildiği zaman kıyafeti, yeme içmeyi falan anlarlar. Oysa varoluşun hakkını veren her insan özgürdür. Ontolojik özgürlükle devletler ilgilenmezler. Bu nedenle insani özgürlük insanları zaman zaman devrim iştiyaki ile kuşatmıştır. Devrim de zaman içerisinde görülür ki devletten aşağı kalmaz. Hınç psikolojisini yansıtır. O da kötülüklerin ve kinlerin kusulmasıdır. Nietzsche bu hınç psikolojisini eleştirmişti. Kant ise Fransız devrimini kendisini sokağa atarak zafer sarhoşluğu içerisinde karşılamıştı. Sırf bu örnek bile aydınlanma düşüncesi karşısındaki tedirginliğimizi arttırmalı aslında. Kötülüklerin tanzimi devrimi yaratır gibi bir düşünce çok doğru değil. Zira kötülüğün nedeni iyiliği gerçekleştirme başarısızlığıdır. Kötülüğün varlığı iyiliğin kusurudur. Fransızca revolution, Latince kök itibariyle revolver eden müteşekkil bir kavram. Revolution, devrim, ihtilal, inkılap üçünü de kapsıyor. Kelimede dönmek, devretmek manalarını gözlemliyoruz. Elbette belirli bir zamana ve mekana kayıtlı olan manalar vermek durumundayız. Bir devrimle insan topluluğunun ne yapacağı kestirilemez. Ne kadar kan akacağını bilemezsiniz. Devrimler bilincin ürünü olarak başladığı yolu bilinçaltıyla kat ederler. Bilinçaltının rasyonalite edildiği ortamlarda ne tür tahribatın olacağını tahmin edemeyiz. Rus devrimi bu açıdan incelendiğinde görülecektir ki o da devletlerin yaptığının aynısını yapacaktır. Kendi düzenini mutlaklaştırma arzusunu yani bir şekilde Marksizmi kökleştirecektir. Devletin nispi ölçülerde biriktirdiği kötülüğün büyüklüğü devrimin zararlarını belirler. Çünkü devletler devasa diyalektikler oluştururlar. İnsanları, toplulukları karşı karşıya getirirler, her şeye müdahale ederler. Yarattıkları bu retorik saha yıkılmaya namzettir. Çünkü bu saha aynı zamanda büyük ahlaksızlıklar da yaratır. Nikolay Berdyaev diyor ki, devrim Tanrı'nın insanı terk etmiş olmasının semptomudur. Siyasi olarak kelimeyi anlayabilmek için yerleşik düzene karşı yani statükoya karşı kullanımına bakmak lazım. Yasal otoriteye ihanet anlamında treason, hatta rebellion gibi bir mana yüklenir. Hem hain hem isyan gibi. Her devrim hali hazırdaki iktidara yapıldığı için başarısız olduğunda hain, başarılı olduğunda yapanların kahraman ilan edildiği bir kadere sahiptir. Paradoksal bir yapıdır. Öte yandan her devrim önce kendi çocuklarını yer. Natince'de savaşın yenilenmesi anlamında silahlı kalkışma, muhalefet ve iktidara direniş halinde de kullanılmıştır. İngilizce vurgusuyla dairesel bir harekete sahiptir. En başta dediğim üzere devlet, devrim kelimeleri talihin oklarıyla hareket eder. Hobbes 1651'de isyancıları kınamıştı. Ne de olsa o bir muhafazakardı. Çünkü iktidarı reddetmek, yüce kudreti reddetmekti o zamanlar. Devlet ve kamusal mecra için her daim belirttiğim üzere bir çarkı felek durumu vardır. İnsanlar talihin çarkında bir aşağı bir yukarı dönerler. Buna fortune diyor Hobbes. 17. yüzyıl ortalarına kadar kelime saydığım manaları korumuştur. Yani bir şekilde fortune, providential gibi bir şey. Burada Cromwell'i anmadan geçmeyelim. O yaptığı devrime God's Revelation demişti. Devrimi yapan da kendisini ilahi iradeye dayandırıyor bir şekilde. Hatta bu başlangıçta diyebiliriz. Mesela 7. yüzyılda Cromwell devrimini ananlar ona Great Rebellion, büyük isyan demişlerdi. Sonraları Glorious Revelation adını aldı. Yani şanlı devrim. Bunları çalıştıran ana gövdeyi unutmayalım. Talih, kısmet ve Tanrı'nın lütfu. Rebellion yasanın işlerliğini kaybetmesi adına yapılır. Ayaklanma yasayı devirmek için vardır. İsyandan bahsediyorum. Revolution ise biraz daha kurumsal bir yapı ihtiva ediyor. O da zorbaca olsa da daha esaslı ve planlıdır. Sisteme arıza yaptırır. İkisinde de aşağıdan tersine çevirmek hareketi vardır. Devrim ayaklanmaya göre daha esaslı dedik. Çünkü onda restorasyonu görürüz. Yani onarma eylemi vardır. Önceki yasal otoritenin yenilenmesini icap ettirir. Başka türlü kendisini meşrulaştıramaz çünkü. Amerikan bağımsızlığı Kıtlık savaşı aracılığıyla kelime savaşını ayaklanmaya karşı devrim, ihtilal kelimesini ön plana çıkartıyor. Çünkü 1837'de Thomas Carlyle bu bir ayaklanma değil devrim demişti. Carlyle demişken o ayrımı revulsion kelimesine atıf yaparak söylüyor. Çünkü revulsion'da tiksinme anlamı var. Kelimenin rebellion ile ilişkisi de çok daha net. İsyan her şeyden önce muğlaklık yaratır. Belirsizlik kitlelerin hiç istemeyeceği bir şeydir. Revel kökü gürültülü, kahkaha ve şenlik anlamları da içeriyor. Rebel'e dönüşmüş bu zamanla. Kelimelere hakim olabilmek için ilk anlamını asla unutmamak lazım. Bu konuyla ilgili daha çok aşina olmak için 1983'te André Wajda'nın Danton filmini ve Anatole France'ın Tanrılar Susamışlardı kitabını muhakkak öneriyorum. Fransız devrimi kelimeyi özgür olarak meşrulaştırmış ve yasal otoriteyi fix etmiş. Onu onarmış, çekidüzen vermiştir. Devrimden sonra kelime ilerlemeci bir perspektifte ele alınır. Biraz bayrak incelemesi yaparsak ülke bayraklarındaki progresi, değişimi, ilerlemeyi gözlemleyebiliriz. Bu hep Fransız devriminden sonra olan bir şey. İnsan orijinal haklarını devrimden sonra kazanmış sayılıyor. Unutmayalım ki yeni düzen kurmak eski düzeni yıkmak kadar önemlidir. Yoksa mesela askeri devrimlerde kamusal işleri yürütmek bile imkansız olur. Biz ülke olarak böyle şeylere epey şahit oluyoruz zaten. Kökten değişiklik yapmak pek mümkün görünmese de Rus devrimi sanki böyle bir şeye götürüyor bizi. Ondan bile çarlıktan kalan her şeyi yok etmek mümkün olmamıştır. Bir başka mesele sanayi devrimidir. Bunu da hem modernizm hem de endüstriyel kapitalizmin kıskacında düşünmek durumundayız. Hançerlioğlu niteliksel değişime, yani kualitatif olana değişme diyor. Niceliksel olana, kantitatif olana ise daha çok buna evrim diyor. Bunu kale almak zorunda değiliz. Çünkü ikisi iki kelimede birbirine muhtaçtır. Türkçe'de ihtilal kelimesi zorla değiştirmeyi kapsıyor. İnkılabın manası daha çok dönüşmedir. Çünkü kalp köklerini unutmamak lazım. Bunlar hep dönme arzusu içerisinde yapılır. Doğadaki ve toplumdaki yaşam hem niceliksel hem de niteliksel bir değişimin meydanıdır. Bunlar sıçramayla da olur. İnsanın hiç farkında olmadığı şekilde de olabilir. Nietzsche'nin dekadans kavramı böyle bir şeydir mesela. Çürümeyi toplumsal muhakeme göremeyebilir. Ya da İbn Haldun'un doğru tespitiyle devletler ve toplumlar da insan gibidir. Doğarlar, büyürler ve ölürler. Önemli olan şu, devrimci sınıf eski toplumun kucağında büyümüştür. Feodal düzen de devrimci sınıf burjuva sınıfıydı. Anamalcı kapitalist düzende emekçi sınıfın devrimci sınıf olacağını söyleyen Marksist tezler sınıfsız bir toplumu düşlediler. Bunun insanoğlunun yaşam tecrübesiyle karşıtlık içerdiğini de unutmamak lazım. Devrimler bu adaletsiz, günahkar devletin yıkılması gerektiğine olan inançlarını idealize ettikleri oranda devletle aynı çerçevenin içinde yer alırlar. Özgürlük için yüksek sesle gürültü çıkaranlar bir süre sonra özgürlüğü unutacak ve kendi çocuklarını yemeye başlayacaklardır. Danton'a indirenler bir gün mutlaka Robespierre'i de indirir.